Ayrım 12, sayfa 98. Anlayacağı dil. Türkçemizde sözünün eri diye bir deyim vardır. Toplum olarak nedense böylesine erlikten çok yoksunuz. Siyasal parti liderlerine baksanıza, bir dedikleri bir dediklerine uyuyor mu? Kim ne derse desin, bu çelişkiyi en iyi anlatan Başbakan Demirel'dir. Ne diyor? Dün dündür, bugün bugündür. Şu TRT işine bakın. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Genel Müdür Şaban Karataş hakkındaki tashihi karar konusu açıklığa kavuşunca Karataş'ın görevden alınacağını açıklamamış mıydı? Danıştay, TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın yasal genel müdür olmadığına çoktan karar verdi. Erbakan bu kararı görmezlikten mi geliyor? Hükümetin bu kararın değiştirilmesi için yaptığı başvuru, kararın uygulanıp uygulanmamasını hiç ama hiç etkilemez. Danıştay bir kez yürütmeyi durdurma kararı verince artık hükümetin bu karara uyması gereklidir. Buna uymazsa hükümet suç işlemiş olur. Erbakan bunları unutuyor. İkide bir de şu özrü ileri sürüyor. Hele bir tashihi karar sonucu belli olsun. Yürütmeyi durdurma kararı belli oldu. Bu karara uyulmadı. İptal kararı çıktı. Bu karara da uyulmadı. Tashihi karar sonucunu bekliyorlar. Nedendir bilinmez. Danıştay'dan çıkan karar Danıştay binasına 1 kilometre uzaklıktaki Başbakanlığa aylardır ulaşamadı. Yoksa Danıştay kararları Başbakanlığa kaplumbağalar eliyle mi tebliğ ediliyor? MSP'nin genç milletvekillerinden Şener Battal da geçenlerde Konya'da yaptığı açıklamada Danıştay kararı Başbakanlığa tebliğ edildikten sonra TRT kapısına giderek Karataş'ı polis aracılığı ile içeri sokmayacağını bildirmişti. Hani ne oldu bu sözler? Karar mı gelmedi, cesaretiniz mi yetmedi? Doğrusu şu, MSP ağır sanayi yatırımı yapar ama şu Karataş'ın ağırlığını bir türlü üstünden çekip atamaz. Herkes biliyor ki Karataş anayasayı koltuğuna minder yaparak oturmaktadır. Yine herkes biliyor ki TRT Haber Dairesi Başkanı Hamit Hezkan, Lockheed komisyoncusunun komisyoncusudur. Bir işgalci ve bir komisyoncu el ele verip milli birlik ve beraberlik ruhu içinde gül gibi geçinip gitmektedir. Karataş kendisi Danıştay kararlarını çiğneyerek genel müdürlük koltuğunu işgal ederken TRT Genel Müdürlüğü aleyhine verilen Danıştay kararlarını da uygulamamaktadır. Televizyon Haberleri Müdür Yardımcısı Aycan Giritlioğlu, programcı Selçuk Altan ve Ahmet Tümel ellerinde Danıştay kararlarıyla TRT kapısında beklemektedirler. Karataş TRT Genel Müdürlüğü koltuğunda oturmakla suç işlemektedir. Danıştay kararlarını uygulamayarak her gün başka suçlar da işlemektedir. Öyle suçlar işlemektedir ki gün gelecek kendisini sevgili başbakanı da kurtaramayacaktır. Diyeceksiniz ki suç işleniyor ama hiçbir cumhuriyet savcısı ceza davası açmıyor. Öyleyse kim yapışacak Karataş'ın yakasına? Bu durumda Karataş'ın kıyımına uğrayan TRT emekçileri birer birer Danıştay'da dava açsınlar. Karataş, yasal genel müdür olmadığı için her dava açan davasını kazanacaktır. Bundan sonra yapılacak iş basittir. Karataş nasıl olsa bu kararları uygulamayacaktır. Kıyımına uğrayan her TRT emekçisi, Karataş hakkında tazminat davası açmalıdır. Hukuk kuralları ve mahkeme kararları ortadadır. Bu kuralların TRT Seçim Kurulu eliyle değiştirilmesi olanağı da yoktur. Karataş açılan her dava nedeniyle kendi cebinden tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Böylece bir gün arabası, öbür gün televizyonu, daha öbür gün ise buzdolabı haczedilecektir. Söz bir, Allah bir. Ama Erbakan'ın sözü bir değil. Biz Erbakan'ı kendi günahlarıyla baş başa bırakalım da kendi yolumuzu kendimiz bulalım. TRT emekçileri Karataş hakkında tazminat davaları açmalıdır. Seçimlerden sonra ceza yargıçları önünde hesap verecek olan Karataş bundan önce de cebinden tazminat öderse belki aklı başına gelir. Bu Karataş'ın başına yakında ne taşlar yağacak bilir mi? Bunu şu tavukçuluk uzmanı. Her horoz kendi çöplüğünde öter, başkasının sesiyle öten horozlar çöplükte yer bulamazlar. Parantez içinde Cumhuriyet 28 Mart 1977. Olumlu başlangıç. Pazar günü Gaziantep'te CHP Genel Başkanı Ecevit'in konuşmasını izledim. Şimdiye kadar birçok CHP toplantısına katıldım ama böylesine canlı ve böylesine görkemli bir topluluğa rastlamadım. Kalabalık sanki bir insan seliydi. Havaalanından kente giden yolda binlerce araba, yüzlerce traktör ve motosiklet gördük. Köylüler, işçiler Ecevit'in otobüsünün yanından sel gibi akıyorlardı. Açıkça görülüyor ki halkta cephe partilerine karşı oldukça anlamlı tepkiler oluşmuş. Yaşadığımız olaylar içinde pek gözle görünmeyen ancak denizlerdeki dip dalgaları gibi köklü ve derin tepkiler bilinçlerde, vicdanlarda ve duygularda yer tutmuş. Gaziantep'te bu dip dalgalarını gözlerimizle gördük. Eğer halk toplulukları ülkenin başka kentlerinde de Gaziantep'teki gibi toplanacaksa Demirel'in işi bitik demektir. Halk sorguna karşı, halk cinayet çetelerine karşı, halk küçük ayak oyunlarına karşı. Tek kelimeyle halk düzene karşı. Oluşan ve gelişen tepkinin kökeninde bu yatıyor. Demirel bu bilinçli tepkiyi komünistlik suçlamalarıyla bastırmak istiyor. İşi gücü bu. Ama bu silah çoktan paslanmış artık. Silah geri tepiyor belki de. Demirel'in bu çağ dışı suçlamalarını gelin bir de Gaziantep'te şalvarlı köylü kadınlarına sorun, bakalım ne diyecekler. Sorun bakalım kasketli Gaziantep köylüsüne, sorun bakalım Gaziantepli işçilere, sorun bakalım ne yapacaklar. Halk düzene karşı, halk toprak istiyor, iş istiyor, halk suntalara ve cuntalara karşı, vergi iadelerine, teşvik belgelerine, mebus pazarlarına, sahte dindarlara, sahte milliyetçilere karşı. Bu akımı durdurmak kimin gücünde? Kim bu bilinç şelalesini durdurabilir? Hangi baba yiğit, hangi sabıkalı siyasal kabadayı? Kim? Kim? Seçim güvenliğini 3-5 komandoya dayanarak yok etmek isteyenlerin aklına şaşarım. Ülkeyi kanlı cuntalarla yönetmek heveslilerinin canlarını acırım. Demokrasi, barış ve özgürlük. Türkiye'yi bu yoldan geri döndürmek isteyenler ancak ve ancak kendi mezar taşlarını hazırlarlar. Suları tersine akıtmak kimin gücündedir? Dönüş yok bu yoldan. CHP 1977 seçim yarışına çok olumlu bir başlangıçla girdi. Fakat bu görkemli kalabalık CHP örgütünü gevşekliğe itmemelidir. Örgüt nasıl olsa kazanacağız diyerek işleri oluruna bırakmamalı. Tarlalarda, fabrikalarda, dağ köylerinde alabildiğine yoğun, alabildiğine etkin çalışmalar yapmalıdır. Çünkü bu seçim bir ölüm kalım savaşını vurgulamaktadır. Ya barış ya kavga, ya aydınlık ya karanlık. Böylesine seçeneklerle karşı karşıyayız şimdi. Parantez içinde Cumhuriyet 29 Mart 1977. Düzenin ikizleri. Çok partili yaşamımızın en kısa tanımı yolsuzluk ve cinayet sözcüklerinin yan yana getirilmesiyle yapılabilir. Gençlerin art arda dizilen mezar taşları ve üst üste yığılan yolsuzluk dosyaları. Bunlar artık düzenin temellerine yerleşmiştir. Cinayet ve yolsuzluk düzenin nedeni ve sonucu olmuştur. Bu düzenin acı meyveleri bunlardır işte. Önceki gün parlamentoda kamu alımlarıyla ilgili yolsuzluk belgelerini inceleyen komisyon toplantısını izlemeye gittim. Türk Hava Yolları'nın aldığı uçaklarda bazı yolsuzluklar yapıldığı ileri sürülmüş, Sayıştay denetçilerince hazırlanan raporlar bu yolsuzluk olasılıklarını belgelere bağlamıştı. Komisyonda bu raporlar okundu ve benimsendi. Parlamento aynı saatlerde kulislerde ve odalarda meclis çağrıcısından meclis başkanına kadar hep birlikte erken seçim konusunu görüşmekteydi. Hemen hemen her yerde aynı konu. Haziranda seçim yapılır mı? Seçim geç ya da erken kesinlikle yapılacak, o anlaşılıyor. İyi hoş ama şu yolsuzluk dosyaları ne olacak Allah aşkına? Bu dosyalarda düzenin kirli çamaşırları yatıyor. Açmayacak mısınız? Kimsenin niyeti yok. Hep yazıyoruz ya, yolsuzluğa da cinayete de alıştık artık. Eskilerin deyişiyle vakayı adiye oldu bunlar hep. Kimsenin aldırdığı yok. Adam sen de. Çoğumuz böyle düşünüyoruz. Erken seçim dalgası da bu yolsuzlukları silip süpürecek anlaşılan. Demirel böylece seçim alanlarına en azından mobilya yolsuzluğundan sıyrılarak çıkmış olacak. Ne zamandır böyle fırsat kolluyordur herhalde. Ya şu Feyzoğlu'na ne demeli? Sosyal kapsamlı kanunlar çıkmalıymış. Vah vah, daha önceleri nerelerdeydiniz? Yeni mi aklınıza geldi bunlar? 20 yıl politika sahnelerinde dönüp dolaştıktan sonra seçime bir ay kala Bay Feyzioğlu sosyal kapsamlı kanun çıkaracak. Elma şekeri mi dağıtıyorsunuz, çocuklara balon mu satıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Akılları sıra halkı böyle kandıracaklar. Hele yolsuzluklarla mücadele ettiklerini söylemiyorlar mı? İnsanı çileden çıkaracaklar. Mobilya yolsuzluğu ortaya atılalı 2 yıl oluyor. Ne yaptınız bugüne kadar? Demirel'den ödünç milletvekili alarak parlamentodaki komisyonlarda hükümet partilerinin oy oranını artıran, ondan sonra da Demirel'e destek olan bu Feyzioğlu değil midir? Yolsuzlukla mücadele ediyormuş. Ferit Melen, CGP Van senatörüdür. Öyle mi değil mi? Öyle. Melen, Milli Savunma Bakanı'dır. Öyle mi değil mi? Evet, öyle. Genelkurmay Askeri Savcısı Lockheed rüşvet olayı ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiş midir? Vermiştir. 353 sayılı yasa Milli Savunma Bakanı Melen'e askeri savcıya bu kararını geri aldırıp dava açması için yetki tanımakta mıdır? Evet, tanımaktadır. Melen bugüne kadar bu emri vermiş midir? Hayır, vermemiştir. Bunlardan sonra yolsuzluklarla mücadele ediyorum çalımının arkasına gizleniyorlar. İşte mobilya dosyası, işte Lockheed belgeleri. Kimi kandırıyorsunuz, kimi? Bu ülkede parlamento yolsuzluk dosyalarını görüşemezse, bu ülkede siyasal cinayet çeteleri ellerini kollarını sallayarak dolaşırlarsa, düzenin temelleri iyice ortaya çıkmış demektir. Devletin gücü 200 lira rüşvet alan memura yetip Lockheed yolsuzluğuna erişemezse bu devlete demokratik hukuk devleti demek ayıptır, ayıp. Parantez içinde Cumhuriyet 30 Mart 1977. Bir yıl dönümü. Bugün cephe hükümetinin kuruluşunun 2. yıl dönümüdür. Hepinize kutlu ve mutlu olsun. Önce Başbakan Süleyman Demirel'e kutlu olsun. Sonra Hacı Ali Demirel'e, Yahya Demirel'e ve Şevket Demirel'e kutlu olsun. Bu dönemde ailece kutlandılar, mutlandılar. Ne güzel bir yıl dönümü değil mi? Yurdumuzda barış ve esenlik hüküm sürüyor. Dünyadaki saygınlığımız da iyice arttı. Kıbrıs sorunu da çözülüverdi. Türk lirasının değeri arttı, döviz rezervleri öylesine yükseldi ki bu paraları hangi yabancı ülke yatırımlarında kullanalım diye düşünüyoruz. Büyük kentlerimiz barajlardan üretilen elektrikle geceleri ışıl ışıl pırıl pırıl parlıyor. Ne de olsa barajlar kralından başbakanımız var. Geliştik, serpildik, büyüdük. 2000 yılında Almanların bugünkü düzeyine erişeceğiz. Almanlar dost millettir. Bize onlara yetişinceye kadar Münih garında bekliyorlardır herhalde. Ne derseniz deyin, göğüs kabartıcı sonuçlar aldık. Önce milyon kavramını eskittik, trilyon sözcüğünü kullanır olduk. Kalkınma hamlemiz kardeşlerden yeğenlere kadar uzadı. Bir zamanlar elimizde kılıçla dayandığımız Avrupa kapılarına ceviz kaplama suntalarla gittik, hayali şirketler eliyle bütün Avrupa gümrüklerini fethettik. Herkese sosyal güvenlik sağlandı. 65 yaşına gelmiş kimsesiz ve yoksul yurttaşlarımıza 5'er 100 lira bağlanırken 25 yaşına gelmemiş çocuklara devlet hazinesinden milyonlar bağışladık. Dost düşman duyun. Bundan sonra artık trilyona gidiyoruz, trilyona. Yüksek okullarımızda, üniversitelerimizde öğrencilere tam öğrenim özgürlüğü sağlandı. Bunun için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş neler çekti bir bilseniz. Yemedi, içmedi, uyku uyumadı, gece gündüz çalışarak öğrencilerin bugünkü can ve öğrenim güvenliğini sağladı. Vatan kendisine minnettardır. Şu 2 yıl içinde öyle güzel günler yaşadık ki bilemezsiniz. Bütün yolsuzluklar tek tek ortaya çıkarıldı. Maliye Bakanı, Başbakanının yeğeninin yakasına yapışarak devletin milyonlarının hesabını sordu. Lockheed yolsuzluğunu ortaya çıkararak bütün dünyaya ne kadar titiz ulus olduğumuzu kanıtladık. Bütün rüşvetçiler birer birer cezaevini boyladılar. Okullarda, bahçelerde, sokaklarda barış ve özgürlük türküleri söyleniyor. Gençlerimiz birbirlerini kardeş biliyor, sokak ortasında bir tek kişi vurulmuyor. Şu 2 yılda ülkeye barış geldi, özgürlük geldi. Seçim kaybeden devlet büyüklerimize yönetim kurullarında bol ücretli işler bulundu. Hükümet yanlısı emekli generallere büyük bankalarda yerler ayrıldı. Kimse aç bırakılmadı, açık bırakılmadı. Ve şu iki yıl sonunda hükümeti oluşturan partiler tam bir görüş birliği içinde kalkınma hamlesine devam ediyorlar. Biz iki yıl önce devleti komünizm tehlikesinden kurtarması için bütün bu işleri çok ucuz fiyata bir Amerikan şirketi müteahhitine ihale etmemiş miydik? Parantez içinde Cumhuriyet 31 Mart 1977. Karataş'ın geleceği. Danıştay'dan sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu da Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürü olamayacağına karar verdi. İki yüksek mahkemenin kararları ortadadır. Ankara Cumhuriyet Savcısının hiçbir zaman yitirmeden Karataş hakkında kamu davası açması gerekmektedir. Fakat nedense Ankara savcıları bugüne dek herhangi bir dava açmamışlardır. Dava açılsa Karataş'ın hali nice olur. Karataş öyle suçlar işliyor ki bilmem bunların altından nasıl kalkacak. Danıştay ve Yargıtay kararlarından sonra Karataş hakkında bugünlerde tazminat davaları açılacaktır. Hukuk açısından söylenecek söz çoktan söylenmiştir. Karataş yasal genel müdür değildir. Öyleyse Karataş'ın attığı her imza geçersizdir, yasa dışıdır. Peki şimdi ne olacak? Diyelim ki Karataş bir TRT emekçisini Ankara dışına atadı. Bu atamaların tümü siyasal nedenlere dayanmaktadır. Yetkisiz bir genel müdürün bu gibi yasa dışı işlemleri Danıştayca teker teker iptal edilir. TRT emekçisi hakkındaki işlem için yürütmeyi durdurma kararı ister. Karar alınınca iş bitmiş demektir. Burada iki olasılık var. Karataş ya bu kararı uygular ya da eski huyunu sürdürerek Danıştay kararlarını uygulamayacağını bildirir. Bu durumda hakkındaki işlem Danıştayca durdurulan TRT emekçisinin atandığı yere gitme zorunluluğu yoktur. Karataş bu karardan sonra görev yerine gitmeyen bu TRT emekçisini görevine başlamadığı gerekçesiyle müstafi sayabilir. Bu işlem de yasa dışıdır. Görevinden çekilmiş sayılan TRT emekçisi yeniden Danıştay'a başvurarak bu işlem hakkında da yürütmeyi durdurma kararı ister. Karataş yetkisiz genel müdür olduğundan Danıştay bu işlem hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verir. Artık bundan sonrası tazminat davalarına kalmaktadır. Danıştay kararları uygulanmayan TRT emekçileri Karataş hakkında tazminat davaları açmalıdırlar. Bu davalar kesinleştikçe Karataş'ın bir gün arabası, ertesi gün televizyonu, bir gün sonra da buzdolabı mahkeme kararıyla satışa çıkacaktır. CHP iktidara gelirse Karataş hakkında hemen kamu davası açılacaktır. Çünkü Karataş'ın yasa dışı tutumu iki yüce mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Karataş bir hükümet değişikliğinde haydi Allah'a ısmarladık diyerek Erzurum Üniversitesi'nde yeniden tavukçuluk uzmanlığına başlayamaz. Önce savcılığa çağrılacaktır. Sorgusu yapıldıktan sonra Türk Ceza Yasası'nın 146/3, 253 ve 240. maddelerine giren suç işlediği savıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilecektir. Sulh Ceza Mahkemesi bu kadar açıkça suç işleyen Karataş'ı hemen tutuklayacaktır. Karataş önce tecrit hücresine alınacaktır. Burada büyük olasılıkla üstü başı arandıktan sonra saçları kesilecektir. Tecrit hücresinden sonra koğuşa alınacak olan Karataş birkaç kez serbest bırakılması için dilekçeler verecektir. Avukat odasında kendisini savunmaya gelenlerle ateşli konuşmalar yapacaktır. Eğer cezaevinde tokat atmak, 100 numara temizletmek, buz kırdırmak gibi 12 Mart döneminde uygulanan bazı çirkinliklerle karşılaşırsa biz ilerici basın olarak bu tutumu şiddetle eleştireceğiz. O durumda bizlere birer haber göndermesi yeterlidir. Bilmem belki Karataş bunları düşündüğü için şu son günlerde bir dokunulmazlık kapmaya çalışıyordur. Yoksa şimdiden bildirelim, hali dumandır. Parantez içinde Cumhuriyet 1 Nisan 1977. Kuşkular artıyor. Lockheed yolsuzluğu yeniden ilginç nitelikler kazanıyor. Dün Cumhuriyet'te okuduğunuz haber Lockheed şirketince Türkiye'ye satılan F-104S uçaklarının Ordrans Corporation adlı şirket tarafından Türkiye'ye daha ucuz fiyata satılmak istendiğini, ancak Lockheed'in yaptığı baskılardan sonra satıştan vazgeçmek zorunda kaldığını ortaya koymaktadır. Lockheed olayı çok uluslu şirketlerin çarpışma alanlarından sadece bir tanesidir. Öyle sanıyorum ki Lockheed uçak yapım şirketinin asıl büyük amacı Türkiye'de uçak sanayini kurmaktır. Kavganın temelinde bu amaç yatmaktadır. Basında Lockheed Komisyonu olarak adlandırılan ve kamu alanlarındaki yolsuzlukları inceleyen Araştırma Komisyonu Başkanı CHP Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Londra'da Ordrance Corporation şirketi temsilcisiyle yaptığı görüşmeleri tutanağa bağlamıştır. Tutanaklardan öğreniyoruz ki bu şirket uçağın tanesini 3 milyon 250 bin dolara satmak için Türk Hava Kuvvetleri ile görüşmeye başlamıştır. Şirket uçak satımında ayrıca 100 milyon dolarlık bir kredi teklifi verdiklerini de açıklamaktadır. Ordrance Corporation şirketi temsilcisi Süham Şevket'in bu konuda söylediklerini yeniden birlikte okuyalım. Bildiğiniz gibi Türk Hava Kuvvetleri'ne yaptığımız bu teklif, Hava Kuvvetinizce Lockheed'in Türkiye temsilcisine sızdırılmış, o da Amerika'daki merkezlerine bildirmiştir. Dünyanın en büyük firmalarından biri olan Lockheed bize büyük baskılar yapmaya başlamıştır. Üstelik uçak satışlarında mafya metotları tatbik edildiğinden Avrupa'da son senelerde bu satışlarla ilgili olarak 4 kişi katledilmişti. Her an ucuz teklifimiz sebebiyle başımıza bir bela geleceği düşüncesiyle bu işten çekilmeyi münasip gördük. Uçak şirketleri arasında bu mafya metotları F-104S uçaklarının alımında Türkiye'de de uygulanmış mıdır acaba? Ortada bazı şüpheler ve giderilmesi gerekli kuşkular var. Bu kuşkulardan biri şu noktada toplanıyor. Ordrance Corporation şirketinin tanesi 3 milyon 250 bin dolardan satmayı önerdiği uçaklar Lockheed şirketi aracılığı ile Türkiye'ye 4 milyon 297 bin dolara satılmıştır. Neden, niçin, nasıl? Üstelik Ordrance Corporation şirketinin uçak satış teklifi Lockheed Uçak Yapım Şirketi Türkiye temsilcisi Altay şirketinin dosyaları arasında çıkmıştır. Bu bir sanayi casusluğu mudur yoksa mafya metodu gereği midir? Bu kuşku bir başka kuşkuyla birleşmektedir. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Ordrance Corporation şirketi hakkında araştırmayı bir rakip firma olan Lockheed şirketine yaptırmıştır. Nasıl olur bu? Büyükelçi buna nasıl cesaret edebiliyor? Anlaşılıyor ki Genelkurmay Savcısı Albay İlhan Şenel'in verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararı bu yeni suç belirtilerinden sonra yeni baştan değerlendirilecektir. Kuşkular artmakta, bit yenikleri çoğalmaktadır. 353 sayılı yasaya göre askeri savcının verdiği kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar şu anda ancak Milli Savunma Bakanı Ferit Melen tarafından geri aldırılıp Lockheed konusunda dava açılması sağlanabilir. Dava açılmazsa Ferit Melen'in değil parlamentoda, memleketi olan Van sokaklarında bile dolaşması güçleşir. Buyurun Melen, dosya önünüzdedir. Dilerseniz dosyayı anlayacağınız dille bir kez daha sunalım bilgilerinize. Parantez içinde Cumhuriyet 2 Nisan 1977. Ayrım sonu sayfa 107.